Ayrım 29, sayfa 201, bölüm 8, özel eğitimleri. Özel eğitimlerinin tarihçesi. Kitabın birinci bölümünde örgün eğitimin güçlü bir ihtimalle yetenekleri olağanın üstünde olan yönetici sınıfın çocukları için başlamış olması ihtimalinin güçlü olduğuna değinmiştik. Batı dünyasının eğitim felsefesi, örgüt ve programlarını büyük ölçüde etkileyen Eflatun'un devletinde önerdiği görüşlerde eğitim kurumlarının birinci derecede hedefinin devleti yönetecek, mayası altından olan üstün yeteneklerin adım adım seçilip yetiştirilmesi olduğunu belirtmektedir. Ona göre ilkokul öncelikle savaşçı ve sanatkarların eğitileceği bir kurumdur. Buna karşılık orta ve yüksek öğretimse devlet yöneticisi filozofların eğitim göreceği kurumlardır. Uyanma çağının başından itibaren kurulan okulların öncelikle Eflatun'un bu görüşlerinin etkisi altında kaldığı söylenebilir. Esasen o çağda ve daha sonraları böyle bir külfete ancak imtiyazlı, soylu ailelerin katlanabileceği ortadaydı. Ortalama çoğunluğun çocukları daha okul çağındayken ya üretici duruma geçmek durumdaydı ya da en çok çıraklık yoluyla kısa yoldan üretici olmanın çabası içindeydi. Buna karşılık yetişince yöneticilik sorumluluğunu yüklenmesi beklenen varlıklı ve soylu çocukların böyle bir zorunluluğu yoktu. Onlar okulda yöneticiliğin gerektirdiği temel becerileri, duygu, anlık ve iradelerini geliştirecek ve olgunlaştıracak bilgiler edinmek için yıllarını harcayabilecek durumdaydı. Böylece İngiltere, Fransa, Almanya gibi Batı ülkelerinde liceum, gymnasium, grammar school gibi adlar altında belirmeye başlayan eğitim kurumlarının belli başlı müşterileri bu durumdaki ailelerin çocuklarıydı. Küçük sınıflardan itibaren Latince, Grekçe, matematik, geometri, astronomi, güzel sanatlar gibi konuların okutulduğu bu okullar programın gereklerini yerine getiremeyenlerin 3. ya da 4. sınıftan itibaren bu okullardan ayırma yoluna gidilirdi. Daha sonra kitle eğitimi zorunluluğu geliştiğinde de bu kurumlara uyamayanlar için halk okulları diye hayata dönük kurumlar gelişti. Böylece neredeyse günümüze kadar bu okullar özellikle Avrupa ülkelerinde üstün yeteneğin eğitimine dönük özelliklerini korumuştur. Bunun yanı başında ülkemizin eğitim tarihi de bundan farklı bir oluşma göstermemiştir. Osmanlı tarihinin başından beri kurulup yaygınlaşan medreselerin başlıca amacı din ulemasını ve görevlilerini yetiştirmekti. Buna karşılık devlet hizmetlilerinin ve yöneticilerin eğitim yeri ise Enderun-u Humayun adı verilen saray okuluydu. Bizde soylu ve imtiyazlı bir sınıfın oluşması ve gelişmesi önlemek istendiği için bu kurumlar onların çocukları için işlemiyordu. Öncelikle bunların gerektirdiği öğrenimi başarabileceklerini ispatlayan her dinden ve milletten çocuklara açık tutuluyordu. Enderun, devşirme yoluyla Müslüman olmayan, daha sonra da Müslüman ailelerin de çocukları arasından belirli ölçülere göre devşirilenlerden üstün yeteneği her aşamada değerlendirilip seçilen en elverişli bireylerin eğitimi için kurulmuştu. İlerideki bölümlerden birinde bu konuya ve seçim yöntemlerine ayrıntıları ile değinileceğinden burada kısaca sözünü etmekle yetiniyoruz. Başka bir deyişle bu okul ve medreselerde öncelikle ve özellikle programlarının gerektirdiği öğrenimi başarabilecek anlık gücü olanlara özgü okullardı. Ortalama yetenek düzeyine dönük değildi. Durum böyle olmakla beraber üstün başarılı, üstün seçkinlerin hayatları ve gelişmeleri üzerinde yapılan araştırmalarda bu konuya bağlı iki ilginç hususu da ortaya koymaktadır. Bunlardan birincisi, bu okullara gönderilen ünlü büyüklerden bazıları buralardaki eğitim-öğretim koşullarına intibak edememiştir. Bazıları da öğretmenlerince kıt akıllı sayılarak başarısızlığa uğramak durumunda bırakılmıştır. İkinci husus ise bazı ünlü büyüklerin bu tür okullara hiç gönderilmeyerek babaları, anneleri ya da özel öğretmenleri yoluyla yetiştirilmiş olmalarıdır. Bunlarla ilgili olarak verilecek bazı örnekler durumu daha iyi aydınlatabilir. ZBS'i Termanca 200 çevresinde olduğu hesaplanan Sir Francis Galton, gönderildiği yatılı okuldaki eğitim öğretim koşullarını tahammül edilmez diye nitelendirmiş ve bir an önce buradan alınması için büyüklerine yalvaran mektuplar yazmıştır. Okul çağına girmeden önce Latince ve Yunanca'yı okuyup anlayabilecek duruma gelmiş olan Galton için bu nitelikteki okul hayatı bile yalın, sıkıcı gelebilir. Winston Churchill de soylu ailelerin çocuklarını Oxford, Cambridge gibi yüksek öğrenim kurumlarına hazırlayan özel okulda uğradığı başarısızlık yüzünden buradan alınmak zorunda kalınmış ve eğitimine bu tür öğretimde yetersizlik gösterenlerin gönderildiği denizcilik okulunda devam etmiştir. Ünlü Amerikalı Thomas Edison ise gönderildiği ilk okulun öğretmenince tutuk kafalı diye damgalanmış ve okuldan alınarak tecrübeli bir öğretmen olan annesi tarafından evinde eğitim görmüştür. Hume, öğretmenleri ve okul davranışlarınca aptal olarak nitelendirilmiştir. Uzun süre Amerikan Katolik Kilisesi'nin başı olan Piskopos Speliman da öğretmenlerince akılsız diye tanılanmıştır. Yoder'in 50 ünlü büyüğün çocukluk hayatı üzerinde yaptığı inceleme de bunlardan önemli bir kısmının gittikleri okulların öğretmenlerince çok üstün yetenekli olarak teşhis edilmediklerini söylemektedir. Hatta bazılarının öğretmenleri ve arkadaşlarınca sevilip istenmediği de anlaşılmaktadır. Galton'un öğretmenlerinin onunla ilgili olarak tuttukları kayıtlardan da anlaşılacağı gibi onu çok üstün yetenekli bir öğrenci olarak görmemişlerdir. Bunların yanı başında babaları, anneleri ya da özel öğretmenler yoluyla evlerinde başarı ile yetiştirilen bazı büyüklere de rastlanmaktadır. Bunun iyi örneklerinden birisi John Stuart Mill'dir. Eğitimine babasınca 4 yaşında başlanan Mill, İngilizceden başka Yunanca'yı da okuyup yazmasını öğrenmiştir. 8 yaşlarında Herodot ve Eflatun'u Yunanca asıllarından okuyup anlayabiliyordu. 12 yaşından önce geometri, cebir, güzel konuşma okumuştur. Böyle bir eğitimin başka bir örneği Carl Witt'tir. Babasının öğretmenliği altında 4 yaşında okuma yazmayı öğrenmiştir. 8'inden önce İtalyanca, Fransızca, Latince ve Yunanca'yı okuyup yazmasını da öğrenmiştir. 9 yaşından önce olgunluk sınavına girerek Leipzig Üniversitesi'nde öğrenim yapma hakkını elde etmiştir. 14'ünde felsefe doktoru, PhD, 16'sında ise hukuk doktoru olmuştur. 23 yaşında Breslau Üniversitesi'ne hukuk profesörü olarak atanmıştır. 83 yaşında da işi başında ölmüştür. Bu tür örnekler ve ünlü büyüklerin hayatları üzerinde yapılan incelemelerden şu sonuçları çıkarabiliriz. A. Büyüklerden bir kısmının okul yaşamı olumlu ve verimli olmamıştır. B. Önemli bir kesimi engel olmadığı takdirde okula oldukça küçük bir yaşta başlamıştır. C. Bazıları oldukça küçük yaşlarda üniversiteye girmiş ve gene küçük yaşta öğrenimlerini başarı ile tamamlamıştır. D. Olağanüstü hızlı bir gelişme gösterenler karşısında çokluk, okul ve öğretmenler gerekli anlayışı gösterememişlerdir. Bu durumda olanların evlerinde yetiştirilmeleri daha olumlu ve verimli sonuçlar sağlamıştır. E. İncelenen ünlü büyüklerin önemli bir kesimi ortalamayı hayli aşan uzun, etkin ve verimli bir hayat yaşamıştır. Olağandan daha ileri yaşlarda bile verimliliklerini kaybetmeyenleri az değildir. İlk özel eğitim denemeleri. Özel eğitimin kapsamına giren çeşitli özür kümelerinin örgün eğitimlerine genellikle 18. yüzyılın sonlarından itibaren el atılmaya başlanmıştır. Çok üstün zekalılarla ise bu açıdan ancak 20. yüzyılın başlarında denemeler yapılmaya geçilebilmiştir. Bu konuda öncülüğü Birleşik Amerika ve Almanya yapmıştır. Birleşik Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde ilk olarak üstün yeteneklilere hızlı ilerleme olanakları sağlanmaya girişilmiştir. Bunlar arasında ilk St. Louis okulları en yetenekli öğrencilerini belirli sınıflarda 10 hafta süre ile denedikten sonra sınıf atlatma tedbirini uygulamaya girişmiştir. 1895'te ise New Jersey okulları ilkokulun 8. sınıflarını 4 yetenek kümesine ayırmayı denemiştir. Bu yetenek kümelerini müfredat programını durumlarına uygun düşecek bir hızla bitirebilme olanağı sağlanmıştır. Kaliforniya'nın Santa Barbara okul sisteminde sınıfları 3 ayrı yetenek düzeyine ayırarak ayrı bölümler halinde eğitmek denenmiştir. Bunlardan A kümesine ayrılan üstün yetenekliler, B ve C kümesine göre daha yoğun ve yüklü bir program izlemiştir. B bölümünün programı ise C'dekilerinden daha yüklü olmuştur. Cambridge, MASTA denilen çift hızlı tertibi ise yeteneklilere ilkokulun ilk 9 sınıfını 6 yılda bitirebilme olanağı sağlamaktadır. Portland, Oregon projesinde ise müfredat programı her birisi 5'er aylık süreyi kapsayan 18 sümestrlik 54 parçaya bölünmüştür. Çok üstün yeteneklilerin bu müfredat bölümlerini daha kısa sürede bitirerek daha hızlı ilerlemelerine olanak sağlanmaktadır. Kuzey Denver planı ise üstün yeteneklileri yaşlarına uygun sınıflarda tutarak programlarını ek öğrenimle zenginleştirmiştir. Bu arada Boston ve Winnetka'da ise bu durumda olanların bireysel öğretimlerinin denenmesine girişilmiştir. Testler yoluyla seçilen üstün yeteneklileri özel sınıflarda yetiştirme denemesine ilk kez Louisville, Kent'te 1915'te girişilmiştir. New York resmi okullarından seçilip 64 numaralı ilkokulda açılanı ise 1918'de faaliyete başlamıştır. Bu tür sınıflarda çok üstün yetenekli öğrenciler okul müfredat programını daha kapsamlı olarak daha kısa sürede bitirebilme olanağını elde etmektedirler. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde İngiltere, Fransa ve Almanya okullarında üstün yeteneklilere daha hızlı ilerleme olanağı veren tedbirler alınmıştır. Charlottenburg, Almanya'da 1913'te üstün yeteneklilere özel bir sınıf kurulmuştur. 1918 yılına kadar bu deneme Berlin, Hamburg, Mannheim ve öteki Alman kentlerine de yayılmıştır. Ana babanın sosyoekonomik durumu oturduğu kent bölgesi dikkate alınmadan Hoffnungskinder, umut çocukları denilen bu öğrenciler söz konusu özel sınıflara devam edebiliyorlardı. Bu konuda yapılan yayınlar 2. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde üstün yetenekli çocuklar için özel eğitim olanakları geliştirme konusunda Almanya'nın başta gittiğini belirtmektedir. Almanya'da gerçekleştirilen önemli başka bir gelişme de 1917 yılında Berlin'de Begabtenschule, Yetenekliler Okulu'nun kuruluşudur. Bu okula öğrenciler yetenek testleri ve öğretmen değerlendirmelerine dayanılarak seçilmiştir. Bunların dışında öncelikle Birleşik Amerika'da, özellikle küçük yerleşme merkezlerinde uygulamaya elverişli bazı tedbirler de denenmiştir. Örneğin bir eyalet üstün yetenekli öğrencilerini haftada 2 gün olağan sınıf çalışmalarından affederek özel projeler üzerinde çalışmalarına imkan vermektedir. Bunun yanı başında program zenginleştirme ya da yukarıda değinildiği gibi bireysel öğrenimi de deneyenler olmuştur. Buraya kadar kısaca belirttiğimiz bu özel eğitim tedbir ve denemelerine daha etraflı olarak birer birer değinmek zoru var. Bunlardan her birinin üstün ve yetersiz olan yanları üzerinde yeterince durmakta yarar vardır. Erken başlama ve hızlı ilerleme. Bölümün başında da belirtildiği gibi bu çocuklar için özel eğitim tedbirinin düzenli olarak denenip geliştirilmesine girişilmeden önce de uygulamaya geçilmiş olan tedbir hızlandırmaydı. Hızlandırma ile biri birinden farklı iki işlem kastediliyor. Bunlardan birincisi üstün yetenekli çocuğu okula olağan sayılan yaştan önce alma, ilkokula kabul için genellikle belirli bir takvim yaşı benimsenmiş olduğu için bu tedbir her zaman her yerde uygulanamıyordu. İkincisi ise ya okul çağına giren çocuğu girişte bir yoklamaya tabi tutarak başarı gösterirse birinci sınıf yerine bir ya da iki sınıf yukarısına almaktı. Yahut okula devama başladıktan sonra üstün yeteneğini ortaya koymuşsa onu belirli sınıflarda olağan ders yılı süresince tutacak yerde ders yılı içinde bir sınıf yukarısına atlatmaktı. Bu tedbirin uygulanmasını kolaylaştıran bir gerçeğe de burada değinmekte yarar var. İlkokuldan yüksek öğrenimin sonuna kadar uygulanan standart başarı testleri şu ilginç gerçeği ortaya koymuştur. Öğrenim süresinin her aşamasında hemen her öğrenim dalındaki başarı düzeyinde yaklaşık olarak 3 sınıf yukarısı ile 3 sınıf altı arasında 6 sınıflık bir başarı değişkenliği göze çarpmaktadır. Gerçeği şöyle bir örnekle daha açık olarak belirtebiliriz. Ortaokul 2. sınıftaki yeterli bir öğrenci örneklemine tarih, matematik ve fen bilgisinden standart bilgi testleri uygulansın. Sonuçların dağılımını çıkardığımız zaman şu dikkati çekecektir. Bu 3 dersten öğrenciler arasında bulundukları sınıfa öz olan başarı düzeyini tutturmuş olanlarına da rastlanacaktır. Buna karşılık aynı küme içinde sınıflarının 1-3 sınıf altında kalanlar da bulunacaktır. Bu değişkenliğe üniversite düzeyinde bile rastlanmaktadır. Hatta öğrenim düzeyi yükseldikçe öğrenciler bilgi düzeyi açısından türdeş bir küme haline gelecek yerde daha da değişken olmaktadırlar. Bunun çeşitli nedenleri var. Fakat bunların başında öğrenme düzeyine özellikle etkisi olan yeteneklerde değişkenlik, ilgi, güdülenme, unutma vesaire gibi faktörler gelmektedir. Ayrıca öğrencilerin okul ve sınıf dışında gerçekleştirebildikleri öğrenme durumlarında da önemli ayrıcalıklar olması beklenir. Bu durum karşısında birinci sınıfa yeni giren bir öğrenciyi bilgi ve yetenek düzeyi elverişli ise bir veya iki sınıf yukarısına almakta önemli bir sakınca yok gibi gözükecektir. Öte yandan bu konuda önerilen özel eğitim tedbirleri arasında program, yöntem ve personel açılarından en az özel külfet gerektireni de budur. Bütün sorun öğrencilerin yaşının üstündeki sınıflara devam etmesini engelleyen tedbirler varsa bunları ortadan kaldırabilmektir. Bu yüzden orta öğretimde hızlandırma tedbiri 2. Dünya Savaşı'na kadar özellikle Birleşik Amerika'da geniş ölçüde uygulanmıştır. Hatta 13-14 yaşlarında veya daha küçükken üniversiteye giren çok üstün yetenekli çocuklar, radyo, televizyon ve basının geniş ölçüde ilgilendiği ve yayın yaptığı bir haber türü olmuştur. Fakat son çeyrek yüzyıl içinde bu tedbir geniş ölçüde eleştiri konusu olmuştur. Bu eleştirilerin çoğu araştırma ve deneye dayanmaktan çok kişisel gözlem ve düşüncelerin ürünüdür. Bu konuda ileri sürülenleri şöyle özetleyebiliriz. A. Bu çocukların beden, duygu ve toplumsal gelişimleri anlıksal gelişimleri kadar hızlı olmamaktadır. Bu yüzden onları anlıksal gelişimlerine uygun sınıflara doğru hızla ilerlettikçe az sonra kendilerinden daha gelişmiş bir öğrenci kümesi içine gireceklerdir. Bu çeşitli ihtilaflar doğurabilir. B. Kendilerinden beden, duygu ve toplumsal açıdan daha gelişkin olan arkadaşları ile toplumsal ilişkiler kurabilmeleri engellenir. C. Özellikle yüksek öğretimde spor ve öteki toplumsal etkinliklerine verimli olarak katılabilmeleri zorlaşır. Çünkü kendilerinden hayli gelişkin olan öteki öğrencilerle yarışmaları veya takım oyunları oynayabilmeleri söz konusu olamaz. D. Gene yüksek öğretimde özellikle karşı cinsle toplumsal ilişkilerin önemli bir yer tuttuğu ortadadır. Henüz 14 yaşları ya da bu çevrede olan bu gençlerin bu ilişkileri geliştirebilmekte de önemli zorluklarla karşılaşacakları söylenmektedir. Bu konuda yapılan yoğun yayınlar yüzünden bu sıralarda hızlandırma tedbiri itibarını oldukça yitirmiş gözükmektedir. Buna karşılık sorunu aydınlatmak için çeşitli kişilerin yaptıkları araştırmaların sonuçları ileri sürülen sakıncalardan önemli bir kısmının söz konusu olmadığını ortaya koymuştur. Bu arada ilgili bölümünde kısaca değinilen Terman araştırmalarının sonuçlarının burada da kısaca hatırlatmak yararlı olur. Terman seçtiği denek kümesi içinde sınıf atlatılarak öğrenim görenlerle atlatılmayanlar arasında çeşitli karşılaştırmalar yapmıştır. Ona göre sınıf atlatma ötekilerin yanı başında en elverişli özel eğitim tedbiridir. Çünkü A. Özel sınıf, program zenginleştirme gibi tedbirler kalabalık okullarda kolayca uygulanamamaktadır. Ayrıca bunlar daha çok küçük kentler için elverişlidir. B. Yüksek öğretimi sınıf atlatma yüzünden 2 yıl daha erken alınan öğrenciler olağan yaşta girenlere göre hem daha başarılı olmuştur hem de öğrenimden sonra daha iyi ve yüksek ücretli işler bulabilmiştir. C. Bunların yüksek öğrenimlerini erken bitirmeleri zorunludur. Çünkü yapılan araştırmalar yaratıcı yeteneklerin en verimli olduğu yaşın 25-35 arası olduğunu göstermektedir. Freeman, hızlandırmanın aynı zamanda program zenginleştirme anlamını da taşıdığını belirtmektedir. Parantez içinde Flasher 1945. Flasher, Ohio State Üniversitesi'ni küçük yaşta bitirenlerle olağan yaşta bitiren öğrenci kümelerini karşılaştırmıştır. Sağladığı sonuçlara göre yaşça küçük olan kümedekiler olağan yaştakilerine eşit ya da onlardan üstün derecelerle üniversiteyi bitirmişlerdir. Aynı durumda görev sicillerinde, maaş durumunda ve öteki kıyaslama alanında da bu üstünlüğü korumuşlardır. Kısacası, üniversiteyi küçük yaşta bitirmiş olmanın engelleyici bir etkisi bulunamamıştır. Parantez içinde Flasher 1945. Engle, ilkokulda iki kez sınıf atlatılmış olan öğrencilerin sınıf atlatılmayanlara göre lisede daha başarılı olduklarını bulmuştur. Parantez içinde Engle 1930. Case, çok iyi örgütlenmiş ve denetlenmiş bir araştırmayla hızlandırmanın olumsuz etkileri konusunda ileri sürülenlerin çoğunun hayal ürünü olduğunu ortaya koymuştur. Sağladığı bütün sonuçlar iyi denetlenmiş ve sınırlı bir hızlandırmanın okul başarısı, toplumsal uyum, kişilik gelişiminde olumlu ve verimli sonuçlar sağladığını yeterli ve güvenilir delillerle ortaya koymuşlardır. Bu uygulamanın zararlı olduğu konusunda delil sağlanan bazı öğrencilerse yetenek üstünlüklerine kesin teşhis konmadan sınıf atlatılan ortalama yetenek çevresindeki öğrenciler olduğu bulunmuştur. İncelediği öğrenciler en fazla iki kez sınıf atlatılmış olanlardır. McConnell, 4 yıllık liseyi 3 yılda bitirdikten sonra Cornell Üniversitesi 1. sınıfına alınan öğrencilerin üniversitedeki başarı düzeyini etkileyen giriş yaşı değil, yetenek ve girişte gösterilen başarı seviyesidir. Foundation of Advancement of Education tarafından burs verilip de oldukça küçük yaşta yüksek öğrenime giren gençler hakkında ilk bulgularını yayınlamıştır. Bundan 429 öğrenciden oluşan iki sınıf karşılaştırılmıştır. Buna göre burslular olağan yaştaki sınıf arkadaşlarına göre okul başarısında açık bir üstünlük göstermişlerdir. Hatta bunlar arasında ZB dağılımları kendilerininkine eşit olan olağan yaştaki bir kümeyle de karşılaştırıldıkları zaman da üstünlüklerini korumuşlardır. Burslular 4 yıllık lise öğrenimini daha kısa sürede tamamlamışlardır. Bunlar sınıf arkadaşlarına göre ortalama yaş daha küçüktürler. Araştırma, bursluların kızlarla arkadaşlık kurma konusunda bazı zorluklarla karşılaştıklarını göstermektedir. Önderlik konusunda değinilmiş olan başka bir araştırma da üstün yetenekli ve yaşça küçük üniversite öğrencilerinin sınıf arkadaşları arasında olumlu ve yeterli bir uyum sağladıklarını belirtmekteydi. Bu bulgulardan şu sonuçlar çıkarılabilir. A. Öncelikle ilk öğrenimin ilk 8 yılı içinde üstün yetenekli öğrencilerin bir ya da iki sınıf atlatılmalarında bir sakınca görülmemektedir. Gereken hallerde bu sınıf atlatma liseye kadar da ertelenebilir. B. İlk okulda bazı çok üstün yeteneklileri hiç değilse bir yıl daha erken kabul etmekte bir sakınca yoktur. C. Yüksek öğrenim düzeyinde de bu durumda olan gençlere daha çok ders almak, yaz dönemlerine devam gibi yollarla öğrenimi daha kısa sürede bitirebilme olanakları sağlanmalıdır. D. Okula erken almak ve sınıf atlatmak her çeşit okulda uygulanmaya elverişli bir tedbirdir. Özellikle küçük yerleşme merkezleri için uygundur.